Ayrım 15.
Oysa açlıktan da beter bir felaket Kudüs'ü tehdit ediyordu. Şehir halkı susuzluktan ölme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Şehri besleyen suyun aşağı yukarı tümü 100 kilometre kadar batıdaki Shewra Nova'sında bulunan Ras el Ayn kaynaklarından geliyordu. Artık suyu 1 metre yüksekliğe kadar çıkaran 4 pompa merkezi ve 45 santimli koca borular Arapların Bab-el-Ued boğazları kadar sıkı sıkı ellerinde tuttukları bir yerden geçiyordu. Şehri besleyen en eski kaynaklardan birinin Kral Süleyman sardışlarını sağladığı cılız katkı bile Abdülkadir'in kuvvetlerinin denetimindeydi. İngilizler gider gitmez Araplar bir tek el silah bile atmadan Kudüs'ün Yahudi kesimini yaşaması için en vazgeçilmez şeyden yoksun bırakıp pes ettirebilirlerdi. Birkaç dinamit lokumu yeterliydi. Bu tehlikeyi önlemek için Dove Joseph'in elinde tek çare vardı. İngiliz yönetiminin çok yerinde bir kararla Kudüs'te yapılacak her yeni binanın altına yerleştirilmesini zorunlu tuttuğu sarnıçların suyu. Aralık'ta gizlice bu sarnıçların listesini çıkarmıştı. Sonra hepsine el konduğunu ilan etti ve sular idaresinde mühendis olan Zvid Leibovic'i sarnıçların hepsini doldurmak ve mühürlemekle görevlendirdi. Dove Joseph'e göre Araplar Kudüs'ün suyunu kestiklerinde tek kurtuluş çaresi olarak bu sarnıçlar kalıyordu. Şehrin tek elektrik santralı da üretiminin %90'ını harcayan Yahudiler için hayati bir önem kazanıyordu. Santral şehrin güneyindeydi. Jeneratörlerini işletmek için günde 30 ton yakıt gerekliydi. Haganah'ın elektrik santralını ele geçireceği düşünülerek kendilerini Katamon'da bırakan mühendis Alexander Zinger'e hemen fuel oil yedeklemek görevi verildi. Scopus tepesindeki başlıca hastanelerle şehrin bağlantısının kesileceği de hesaba katıldı ve Joseph Yahudi mahallelerinin içinde bile bir sürü ilk yardım merkezi hazırlattı. Bu merkezlerin ihtiyaçlarına cevap vermek için de bir kan bankası açıldı. Sert kanun adamının yüklendiği sorumluluklar içinde Şubat ayının başında aldığı karar kadar kendisi de ürküteni yoktu. Tehlikeler gitgide büyüyor ve Kudüs'teki kadınlarla çocukların deniz kıyısına gönderilmesi emrini vermesi için üzerinde baskı yapılıyordu. Böyle bir kararın sağlayacağı faydalar çok büyüktü. Yiyecek ve su yönünden hemen rahatlamayı sağlayacaktı bir kere. Yine de Joseph reddetti. On binlerce kadın ve çocuğu güvenlik altına alma derdi ne kadar büyük olursa olsun, Kudüs erkeklerinin boş bir şehirden daha çok ailelerinin hayatlarını savunmada büyük çaba göstereceklerini sanıyordu. Şehir düşerse kadınlarla çocukların başına gelecekler konusunda ne adamların ne de Joseph'in kuşkusu yoktu. Böyle bir duruma düşüldüğünde tarih karşısına taşıyacağı sorumluluğun bilinci gelecek aylar süresince çok ağır basacaktı. Yıllar sonra reddetmesinin nedenlerini hatırlarken şunları söyleyecekti. Kolay yolu seçme hakkımız yoktu. 10.000 kilometre kadar ötede başka adamlar da Kudüs sorunlarını tartışmaktaydı. Günlerden beri Birleşmiş Milletler toplantı salonlarında basit bir takvim sorununu çözümleyemiyorlardı. Dove Joseph şehrinin kadınlarıyla çocuklarının kaderi hakkında karar verirken New York'ta bambaşka bir sorun çıkıyordu Birleşmiş Milletler üyelerinin karşısına. Hesabı yapmışlardı. Kudüs'te bulunan bütün dini ve ulusal kuruluşların bayramlarına birer gün ayrılsa bir yıl yetecek miydi? Bu kaygı Birleşmiş Milletler çalışmalarında ne hafif konulara saplanıp kaldığını gösteriyordu. 6 hafta süresince Filistin'de durum devamlı kötüye giderken komite üyeleri yeryüzündeki ilk uluslararası şehri yaratacak anlaşmayı paragraf paragraf tartışmışlardı. Şehrin sınırlarını genişletip Beytüllahim'le 3 Arap köyünü de içine aldılar. Bu da iki topluluğu sayıca dengeliyordu. Şehir 3 kesime ayrılacaktı. Biri Araplara, öteki Yahudilere bırakılacak, surlar içindeki tarihsel çekirdeğiyle üçüncüsü bütün dünyanın olacaktı. Kudüs askerden arınacak, seçimle iş başına gelen bir kanun koyucu meclisin yardım edeceği valiyi Birleşmiş Milletler atayacaktı. Adaletin yerine getirilmesi için öyle karışık yollar öngörülmüştü ki kutsal şehrin en titiz akaidçilerini bile şaşırtabilirdi. Dipnot, akaid, akidenin çoğulu, bir dinin inançlarını ve tapınma kurallarını toplayan bilim. Birleşmiş Milletler bir bayrak bulmayı bile düşünmüş, kendi bayrağının üzerine Kudüs mühürüyle şehrin niteliğini veren Latince Corpus Separatum sözlerini seçmişti. Sonunda Kudüs'le ilgili çalışmalar 40 sayfa kadar tutan gayri resmi olarak Plant 118 diye adlandırılan bir raporda toplanmıştı. Ciddi ve özenle hazırlanmış bir tasarıydı ama gerçeklerden öylesine uzaktı ki olaylar denizin kum üzerindeki izleri silmesi kadar çabuk yutacaktı bu tasarıyı. Araplar bu raporu tümüyle reddettikleri paylaştırma planının basit bir maddesi sayıyor, şehrin uluslararası oluşuna kesinlikle karşı çıkıyorlardı. Arap ülkelerinden birinin temsilcisi, azizlikle ilgisi bulunmayan Kudüs halkı şehirleri kutsal sayıldığı için cezalandırılmamalı demişti. Buna karşılık Yahudilerin tutumu değişmişti. Önce Kudüs'ün uluslararası sayılmasına karşı çıkan Yahudi ajansı, şimdi bu çözüm yolundan yana var gücüyle çalışıyordu. Şehrin çevresindeki Arap baskısı öylesine artmıştı ki, bu çözüm yolu bazılarına Kudüs Yahudiliğinin güvenliği için tek garanti gibi geliyordu. Yahudi ajansı şehrin uluslararası sayılmasını isteyen bütün devletleri yaptıkları seçimin sonuçlarıyla karşı karşıya bırakmaya çalıştı. Eğer Hristiyan Batı Kudüs üzerine bir hakkının bulunmasını istiyorsa bunun bedelini ödemeli, en başta da şehirde barışı sağlamak için uluslararası bir polisin kuruluş masraflarını sineye çekmeliydi. Siyonistlerin temsilcileri böyle bir gücün kurulması için bütün konsoloslukları dolaştılar ama hiçbir sonuç alamadılar. Çaresiz kalan Yahudi yöneticileri, Şubat ayında Kudüs'teki Birleşik Amerika Konsolosluğu'nda yapılan bir toplantıda şehre hemen 500 Amerikan deniz piyadesinin yollanmasını istediler. Bu teklif Washington'da şaşkınlık uyandırmaktan başka bir işe yaramadı. Siyonizm davasına ne kadar yakınlık duyarsa duysun, Truman yönetimi seçim yılı içinde Amerikan askerlerini yabancı bir ülkeye yollamanın sorumluluğunu almak istemiyordu. Ama Yahudi yöneticileri en çok korkudan Filistin'de hazır bulunan tek gücün politikasıydı. Ticaret merkezinin yakılıp yıkılması sırasında İngiliz polisinin taraf tutması bir rastlantı değildi. Tam tersine Yahudi halk İngiliz yönetiminin bireysel düzeyde gitgide daha çok Yahudi düşmanı, siyasal düzeyde de gitgide Arap yanlısı olduğunu fark edebiliyordu. Dipnot. Tabii önemli istisnalar da yok değildi. Yahudi ajansı bir polis gücünün Kudüs'e gönderilmesine çalışırken, Yüksek Komiser Sir Alan Cunningham'ın kişiliğinde beklenmedik bir müttefik buldu. Filistin'in geri kalan bölümünde düzeni sağlama umudunu yitiren Cunningham, hiç değilse Kudüs'ü kurtarmak istiyordu. Tanıdığı bütün başpiskoposlara mektup yazarak, 3000 kişilik bir polis kuvveti kurulmasını istemeleri yolunda uyarıda bulundu. Bu çabalar da Yahudi ajansının çabaları gibi sonuçsuz kaldı. Canterbury Başpiskoposu Times gazetesine yolladığı bir açık mektupla yetindi. Bu da Cunningham'a göre kimsenin ilgisini uyandırmadı. New York Başpiskoposu Francis Spellman cevap bile vermedi. Yine de Kudüs'e bağlılığı Cunningham'ı şehirdeki Yahudilerin geleceği yönünden büyük önemi bulunan bir karar almaya itti. Ocak sonunda ordu Cunningham'ı Kudüs'ü boşaltmaya razı etmeye çalışmış ve mandanın son günleri yönetimin Hayfa limanından sürdürülmesini istemişti. Cunningham bunu reddetti. Hatta Londra'da baskı yaparsa istifa edeceğini bildirdi. O sıra Yahudi güçlerinin durumu dikkate alınırsa bunu kabul etmesi haline bütün şehrin Araplara geçeceği kuşkusuzdu. Yahudilerin kuşkuları haksız değildi. Oylamayı izleyen iki ay içinde sadece silah taşıdıkları gerekçesiyle Haganah'a bağlı 50 adam ve kadın Kudüs'te tutuklanmıştı. Aynı dönem boyunca İngiliz yetkilileri Arapların şehirde silahlı dolaşmalarını engellemek için hiçbir telaş göstermemişlerdi. Criminal Investigation Department yani Ağır Suç Masası Şefi Richard Catling şu sözlerle İngilizlerin tutumunu özetliyor. Başımıza dert açmadıkları sürece Arapların göğüslerinde fişeklikler ve el bombalarıyla dolaşmalarını önemsemiyorduk. Kudüs Emniyet Müdürü'ne Suriyelilerin ve öteki silahlı kişilerin gitgide artan bir rahatlıkla Kudüs'ün bazı yerlerinde toplandıkları yolunda şikayetler gelince, askerlerinin varlıklarına daha az fark ettirmeleri için Arap şeflerine uyarıda bulunmak almaya razı geldiği tek tedbir oldu. İngiltere resmen Yahudilere olduğu gibi Araplara da silah ithalini yasaklamıştı. Yine de 9 Ocak günü Irak'a önemli sayıda silah satmak için bir anlaşma imzalıyordu. Anlaşmanın gizli bir maddesi, Irak'ın bu silahları Arap Birliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmekte kullanmasına izin veriyordu. Hiç kuşku yoktu, bu sorumluluklar Filistin'le ilgiliydi. İngiliz Kraliyet Deniz Kuvvetleri Haganah'a hizmet görebilecek yaştaki adamlarla dolu gemileri durdururken, kara ordusu yüzlerce silahlı Arap'ın sınırları geçmesine göz yumuyordu. Her hafta Yahudi casuslar tarafından çalınan İngiliz haber alma servislerinin raporlarında açıklandığı halde İngilizlerin Birleşmiş Milletler ve Kudüs'te temsilcileri bu sızmalardan haberleri olmadığını söylüyorlardı. Oysa İngilizler Arapların hangi gün, saat kaçta, nereden ve kaç kişi olarak Filistin'e girdiklerini biliyorlardı. Birleşmiş Milletler'de alınan paylaştırma kararının uygulanmasını yerinde hazırlamak üzere Filistin'e 5 kişinin gönderilmesi kararını engellemek için İngiltere elinden geleni yaptı. Birleşmiş Milletler'deki delegesi Sir Alexander Cadogan, bu 5 kişinin Filistin'e ayak bastıkları an öldürülebileceklerini güvenlik kuruluna bildirdi. Bu tutum Dışişleri Bakanı ile Arap yanlısı danışmanlarının paylaştırma kararına rıza göstermediklerini ortaya koyuyordu. Eğer paylaştırma planının uygulanması önceden imkansız görülürse Filistin sorununun çözümü yeniden İngiltere'ye bırakılabilirdi. O zaman da Ernest Bevin fikirlerine daha uygun bir plan arayacaktı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gelen haberlerde belirtildiği üzere Arapların paylaştırmaya silahla karşı çıkmaları kadar bu olanağa uygun düşecek tutum bulunamazdı. 30 yıldan beri böyle sayısız haber verdiği için söz konusu mesajları kaleme alan kişinin neredeyse efsaneleşmiş bir yanılmazlığı bulunduğu Londra'da kabul ediliyordu. Orta Doğu'daki İngiliz gizli servislerinin şefi olan General Gilbert Clayton aslında öyle dalgındı ki meslektaşları işine giderken pantolonunu giymeyi unutabileceğini söylüyorlardı. Lawrence destanının hayatta kalan son kişilerinden Clayton, Arap politikasının eski tilkilerindendi. Kahire'de, Şam'da, Bağdat'ta, Amman'da bir tek saray salonu ya da koridoru, bir tek bakanlık ya da odel odası yoktu ki tetikte duran iri entrikacı gövdesinin düzenli olarak geçtiğini görmesin. Bugün söyledikleri tam Bevin ve çevresindekilerin duymak istedikleri şeylerdi. Araplar diyordu haberinde savaş açacaklar, bu savaşı da kazanacaklar. Dipnot: Orta Doğu'daki pek çok İngiliz askeri gibi Clayton Arapları gözünde büyütme, Yahudileri de küçültme eğilimindeydi. Bu çok doğal bir hataydı. Başlıca Arap ordularını İngilizler eğittiğinden kendi öğretisinin değerini kuşkuyla karşılaması biraz güçtü. Bu olanak Birleşmiş Milletler'ce kararlaştırılan planın uygulanmasını çabuklaştırma yolunda hiçbir şey yapılmamasını ve bölgedeki politikasının temelini Araplarla dostluk, tehlikeye atmamayı öngören İngiliz Dışişleri Bakanlığı kararını güçlendiriyordu. Ama bu tutum Yahudilerin kuşkularını arttırmaktan başka şeye yaramazdı. Filistin'deki İngiliz hükümetinin genel sekreteri Sir Henry Gurney'in Birleşik Amerika Konsolosluğu'nda yapılan bir toplantıda savurduğu kehaneti de doğruluyordu. Birleşmiş Milletler'in Filistin'deki rolüyle ilgili her türlü tartışmanın zaman kaybı olacağını kabul eden İngiliz şöyle demişti: Birleşmiş Milletler buraya vardığında Filistin fırtınaya tutulup batmak üzere bulunan bir gemiden başka şey olmayacak. 12. Golda Meir'in 25 Stefan'ı. Kamyon çimlerin dibinde durdu. İp ve tahta yüklü 5 adam aşağı atladılar ve karanlıkta dikkatle ilerlediler. İçlerinden biri el fenerini yaktı, lambanın ışığında 2 Türk topu belirdi. Arkada bir kapının tepesindeki plaka topların simgesel olarak girişini korudukları yerin adını açıklıyordu. Burası 1. Dünya Savaşı'na katılan Yahudi Tugayı'nda görevli eski muhariplerin buluşma yeri, Kudüs'teki Menorah kulübüydü. 2 top da savaştan arta kalmıştı. 30 yıldan beri kulübün önündeki çimlerde tutularak İngilizlerin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kazandıkları zaferi ve Yahudi Tugayı'nın bu zaferdeki katkısını canlandırıyordu. O gece Haganah görevlilerinden Polonyalı mühendis Elie Schwarzer yeni bir savaş için bu topları almaya gelmişti. Sökülüp kısaltılarak Yahudi ordusunun ilk 2 topu haline getirilecekti. Haganah'ın bu müzedik topları gece yarısı saygıdeğer yerlerinden kaçırması ve savaşta kullanmaya niyetlenmesi, Yahudilerin ağır silah yönünden ne denli yoksul olduklarını ortaya koyuyordu. İhtiyaç öylesine büyüktü ki, Kudüs Hahanbaşı Türk toplarının havan topu haline getirilmesi amacıyla, Schwarzer'in kaçak otel yerindeki işçilere kutsal cumartesi günü de çalışabilmeleri için özel izin vermişti. Sibirya'dan gelme bir tarım uzmanı olan yaratıcıları David Lebovich'in anısına Davitka diye adlandırılan bu toplar 1948 kışı boyunca Haganah'ın tek ağır silahlarıydı. İçine patlayıcı madde, çivi ve hurda demir parçaları doldurulmuş bir borudan yapılma mermiler atıyordu Davitkalar. Uzantı ve isabet yönünden uzmanlara göre bu toplar Davud'un sapanıyla eşdeğerliydi. Ama yine de Davitkaların küçümsenmeyecek bir üstünlüğü vardı. Patlatılırken çıkan gürültü halk yığınlarını dehşete düşürmeye yetiyordu. Garajlarda tavan aralarında ya da aceleyle laboratuvarlar haline getirilen apartman dairelerinde bir sürü Kudüslü, o kış şehirlerini korumak için derme çatma silah yapmaya çalışıyorlardı. Bu amaçla da Yahudi topluluğu yeryüzünün en ünlü birkaç bilginine başvurabilirdi. Böylece Joel Rakah ve Aaron Kaczalski nükleer fiziğin sırları ve moleküler kimya ile ilgili çalışmalarını bir yana bırakıp bilimsel işlerin en basitine verdiler kendilerini. Maddenin sırrının bu iki büyük ustası Rehaviye mahallesindeki bir apartman dairesinde gece gündüz sadece Davidkalara daha uygun düşen bir patlayıcı bulmaya çalışıyorlardı. Başka bir dairede İbrani Üniversitesi'nin fizik ve kimya dallarında okuyan iki öğrenci Arap mahallelerine dağıtılmak üzere el bombaları ve çeşitli patlayıcılar yapıyorlardı. El bombalarının fünyesini hazırlamak için de Jonathan Adler adlı başka bir gizli örgütün İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun IRA el kitabından yararlanıyordu. Meya Shearin mahallesindeki bir odada Emmanuel adlı sağır dilsiz bir öğrenci Adler'in fünyeleri için gerekli olan öldürücü civa fülminat yapıyordu. Givat Shaul mahallesinde terk edilmiş bir birahaneyi kullanan başka bir öğrenci grubu, gar yakınında buldukları bol miktarda böcek ilacından mayınlar için şeddite hazırlıyorlardı. Dipnot şeddite, potasyum kloratla yapılan bir çeşit patlayıcı madde. Ama daha emin olan kıyı bölgesinde Yahudiler en büyük çabaları gösteriyorlardı. Bu alandaki başlıca kişileri de patlayıcı madde deneyleri yaparken bir eli kopan Haganah'ın eskilerinden biriydi. Ukraynalı bir değirmencinin oğlu olan Joseph Avidar, Hayim Slavi'nin Birleşik Amerika'dan aldığı bazı makineleri kullanıp kaçak bir makineli ve mermi yapıvevi kurmuştu. Tel Aviv'in güneyinde Magan Michel Kibbutz'un altındaki mahzenlerde gizliydi yapımevi. Kibbutz'da oturanların İngiliz ordusu üniformalarını temizledikleri çamaşırhanede gizli bir geçitten buraya giriliyordu. Olağanüstü denecek ölçüdeki elektrik harcamasını gizlemek için de kabloları ekmek fırınlarından geçiriliyor ve fırının bacası aynı zamanda yapım evinin havalandırma deliği olarak kullanılıyordu. Avidar'ın karşılaştığı en ağır teknik sorun kovanlarla ilgiliydi. Bunu da alışılmamış bir biçimde çözmüş, bir İngiliz kozmetik fabrikasına yüz binlerce dudak boyası tüpü ısmarlamıştı. Yaptığı cephaneleri denemek için Avidar yer altına bir atış yeri de yaptırdı. 1948 Temmuz'undan önce bu küçücük kaçak fabrikadan 3 milyondan fazla mermi çıkacaktı. Hadera yakınındaki başka tesisler hafif hava mermileri yapıyordu. Hayfa yöresindeki bir küçük portakal bahçesine bağlı sandıklama atölyesi 50 bin el bombasını gizlemeye yarardı. Yorulmak bilmeyen Avidar'ın gerçekleştirdiği en önemli şeylerden biri de Kudüs'e gidecek konvoyların korunması için çok gerekli olan sandviçlerin yapımıydı. Bu taşıtları koruyan zırh 50 milimetre kalınlığındaki bir tahta levhanın iki yanına yerleştirilen 4'er milimetre kalınlığındaki maden yapraklardan meydana geliyordu. Bu zırh 20 metreden atılan hafif bir mermiyi durdurabilirdi ama ağırlığı taşıtların hızını büyük ölçüde azaltıyordu. Avidar'ın başına devamlı bir takım kaşifler üşüşüyor, bunlar plastikten yapılma ve daha hafif yaprakların, madeni olanların yerini almasını istiyorlardı. Bu buluşun etkililiğini anlamak için teklifi yapanlardan 20 metre ötede durup plastiği göğüslerine tutmalarını, tabancasıyla üstlerine ateş edeceğini söylüyordu. Deneyi kabul edecek aday o kadar azdı ki tahta ve madenle korunan sandviçler Yahudi zırhlı arabalarını donatmaya devam etti. Hagana her yerde ama özellikle Kudüs'te düşmanlarından silah alarak cephanesini arttırıyordu. Ermeni tüccarlar aracılığıyla Araplardan satın alınan birkaç tüfek, birkaç sandık cephane, havuç ya da karnabahar kamyonlarına gizlenerek Haganah'ın eline ulaşıyordu. İngilizlerin de bu yönden çok yardımsever oldukları ortaya çıktı. İki at subay birer kadeh konyak ve teşekkür niyetine tokalaşma karşılığı cephane yüklü bir kamyon teslim ettiler Yahudilere. Bir başka astsubay 1000 İngiliz lirası karşılığı makineli tüfek, benzin bidonu ve yiyecek kutularıyla dolu savaş arabasını sattı. İngiliz silah depolarına yapılan büyük dikkatle hazırlanmış birkaç baskın yedek cephaneyi arttırdı. İlk zırhlı arabanın satın alınışından esinlenen Haganah, Bevingrad diye anılan güvenlik bölgesine bir komando birliği yolladı. İngiliz askeri kılığına giren Yahudiler yepyeni bir zırhlı daimlerle geri döndüler. Bu araç bir ölüm gemisi gibi esrarlı bir şekilde Kudüs sokaklarında görünüp kaybolmaya başladı. Sonunda Araplar Haganah'ın elinde bir sürü savaş arabası bulunduğuna inandılar. Silah ve cephane sıkıntısı çektiklerinden İrgun tetikçileri bu sıkıntılarını gidermek için kendilerine özgü bir taktik hazırladılar. Genç kızlarla oğlanlar el ele verip Kudüs sokaklarında İngiliz askerleri ya da yalnız bir polis memuru aramaya koyuluyorlardı. Bir av gören çift saf saf yaklaşıyor, sonra da tabanca zoruyla polisin silahını alıyorlardı. Sadece Ocak ayı içinde İrgun'un aşıkları bu yoldan 80 tabanca kaldırdılar. Kudüs Araplarının entelektüel ve bilimsel gücü beslenme kaynağıydı. Bir nöbetçi 1000 İngiliz lirası karşılığı bir Arap komando birliğinin koruduğu silah deposunu yağmalamasına göz yummayı teklif etti. Aynı para karşılığı Beka mahallesindeki bir tütüncü dükkanında iki polis emirlerindeki savaş arabasını pazarlık sonucu elden çıkardılar. Şehrin dış mahallelerindeki ıssız yollarda birkaç lira karşılığı İngiliz kamyonlarının kaçırılması işi sık sık düzenleniyordu. Hacı Emin'in adamları birkaç cephane sandığını yürütürken nöbetçilerin dikkatini başka yana çekmek için orospulardan bile faydalanılıyordu. İngiliz silah depolarında çalışan Arap işçiler de hafif silahlarla yedek parça çalıyorlardı. Kudüs Arapları içinde Yahudi halkın seçkin bilginleriyle kıyaslanamasa bile Arapların da kendi silah uzmanları vardı. İngiliz casusluk örgütünün bir raporu 1948 kışının başında hepsi Alman ordusuna görev almış 25 Yugoslav Müslümanının Kudüs'e geldiğini bildiriyordu. Rapora bakılırsa işleri şehrin savunucularına mayın ve patlayıcı madde yapımında yardımcı olmaktı. Öte yandan ıssız ve uçsuz bucaksız sınırları Araplara silah kaçakçılığına çok büyük üstünlükler sağlıyordu. İbni Suud'un gönderdiği bir parti silah bu yoldan Filistin'e girmişti. Ama Abdülkadir sandıkları açtığında öfkeden bembeyaz kesildi. İbni Suud kendisine 1. Dünya Savaşı sırasında çölü ele geçirmesini sağlayan bir sürü eski tüfek yollamıştı. Abdülkadir bunları teker teker kırdı. Yine de 1948 yılının ilk günlerinde Araplar silah yönünden başlıca beslenme kaynağını Batı Libya çöllerindeki savaş alanlarında buluyorlardı. Ama eylemlerini sık sık engelleyen zorlu iç çekişmeleri burada da kendini gösteriyordu. Mısırlılar, Müslüman kardeşler, Filistinliler kumların ürününü paylaşamıyor, silahları ele geçiren Bedevilerin nezdinde fiyatını durmadan arttırıyor, birbirlerinin konvoylarına saldırıp bulduklarını yağmalıyorlardı. Tüfekler deve kervanları üzerinde kamyonları dolduran meyve ya da sebzelerin altında, arabaların arkasında, yine de birkaç kuşaktan beri esrar kaçakçıların izlediği Filistin'e giden yolu buluyorlardı. Büyük sayıda silah sonunda Kudüs'teki depoları doldurdu. 1948 kışı boyunca silah o kadar çok aranıyordu ki fiyatının gerçek değeriyle ilgisi kalmamıştı. Eski ve paslı bir Mavzer 100 İngiliz lirasına, yani Ehud Avriyel ile Abdülaziz Kerin'in Çekoslovak cennetinden satın aldıkları yepyeni Mavzerlerin 4 katına satılıyordu. Kahire'yi Bağdat'a bağlayan tarihi yol üzerine bir kilometre taşı gibi dikilmiş bulunan Suriye başkenti Şam, Arap dünyasını sarsan sayısız patlamaların geleneksel merkeziydi. Çölden fışkıran bu yeşillik mucizesi öylesine bir saygı uyandırıyordu ki, söylentiye göre Hazreti Muhammed bu şehri gördüğünde insan cennete iki kere giremez diyerek geri dönmüştü. Şam yeryüzünün en geniş imparatorluğu üzerinde hüküm süren Emevi halifelerinin beşiğiydi. Asur birliklerinin fetihlerinden Tarsuslu Paul'in Hristiyanlığı seçişine ve 1918 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışına dek doğunun bütün tarihi Şam duvarları altında geçmişti. Dipnot: Tarsuslu Aziz Paul Şam yolunda Hristiyanlığı seçmiştir.